Ayrım 6. Kavgamız Atakan Büyükdağ sayfa 88. 10. bölüm. Selam Avrupa, artık beraberiz. Yeniden Cumhurbaşkanı olan Mareşal Hindenburg, ülkenin gidişatından memnuniyetsizlik duyan halkın bu durumu Hitler'e oy vererek gösterdiğini ve Şansölye Brüning'in de bu durumu önlemek için hiçbir çaba göstermediğini düşünüyordu. Yaşlı Mareşal'e göre Brüning'in iki büyük hatası vardı. Birincisi artık 7-8 milyonu bulan işsizliği engelleyememiş olması, ikincisi ise meclisteki partilere eşit mesafede davranmayarak uç rejim partilerinin sesini daha da çıkarmalarını sağlaması. Ülkenin uçurumdan düşen bir kaya parçası gibi yuvarlandığını gören Hindenburg, daha fazla dayanamayıp Brüning'i şansölyelikten alarak meclisi dağıtmaya karar verdi. 4 Haziran'da Şansölye Brüning ve ona bağlı meclis dağıtıldı. Yerine kurulacak ve Hindenburg'a bağlı olacak bu hükümetin başkanı olarak da ileride Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yapacak ve Şükrü Saracoğlu ve İsmet İnönü gibi isimlerle geliştirdiği yakın ilişkiler sayesinde Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesini engelleme konusunda büyük rol oynayacak olan diplomat Franz von Papen seçildi. Hindenburg'a göre ancak iyi bir kadro, bağımsız profesyoneller ve Papen gibi bir vatansever Almanya'yı düzlüğe çıkarabilirdi. Bu nedenle yaşlı Mareşal von Papen'den meclisindeki bakanları tamamen bağımsız, hiçbir partiye bağlı olmayan profesyonel kişilerden oluşturmasını istedi. Mareşal'e büyük saygı duyan Papen de kendisine söylenildiği gibi yaptı. Meclisini herhangi bir ideolojiye bağımlı olmayan kişilerden kurdu ve kalkınma planını oluşturdu. İlk işi işsizlikle mücadele olacaktı. Çünkü ancak bu şekilde tepeden inme bir meclisi halka ve diğer partilere kabul ettirebilir, halkın sevgisini ve saygısını kazanabilirdi. Ancak alınacak önlemler bununla da sınırlı değildi. Von Papen halkın sevgi ve saygısını kazansa bile diğer uç partiler halkı kendilerine karşı örgütleyebilirlerdi. Özellikle o zamana kadar kitlesini iyice arttırmış olan Naziler, eğer von Papen kabinesine destek vermezse von Papen kabinesi büyük ve güçlü bir düşman elde etmiş olurdu. Bu nedenle von Papen'in ne yapıp edip Hitler'in desteğini kazanması gerekiyordu. Von Papen planladığı gibi yapıp 9 Haziran'da Hitler ile görüşüp kendisine destek vermesini istedi. Fakat Hitler'in kendisine cevabı oldukça net olmuştu. Nasyonal sosyalistlerin kendilerinden başka bir partiye destek vermesi söz konusu bile değildir. Bizim yönetimi devralmadığımız bir meclisi kabul etmiyoruz. Nitekim Hitler bu duruşundaki kararlılığı daimi olarak devam ettirdi. Bir sonraki seçimler olan 31 Temmuz seçimlerinde Naziler oylarını 6.4 milyondan 13.7 milyona yükselttiler. Ancak hala meclisin en yüksek oy alan partisi değildiler. Ama bariz bir şekilde büyüyorlardı. Von Papen kabinesi içinde artık Naziler olmadan ilerlemek mümkün değildi. Öte yandan von Papen hala bir etki gösterememiş, hatta katıldığı Lozan konferansından başarısızlıkla dönmüştü. Beklenileni veremeyerek yavaş yavaş tepkileri üzerine çeken von Papen, kısa süre içerisinde kendisini yurt çapında çıkan ayaklandırmaları bastırmakla uğraşırken buldu. 10 Ağustos günü gidişatı düzeltmek adına yeniden Hitler'i çağırıp kendisiyle görüşen Şansölye von Papen, ''Ben uzun süre boyunca bu görevde kalmayacağım Bay Hitler. Gelin benim hükümetime katılın ve Şansölye yardımcısı olarak göreve başlayın. Kısa süre içerisinde ben zaten bu görevi bırakınca siz devralırsınız. Cumhurbaşkanımız Hindenburg'un da dileği bu şekilde.'' dedi. Ama von Papen her ne kadar yumuşak bir ses tonuyla bunu Hitler'e teklif etmeye çalıştıysa da Hitler var gücüyle nasyonal sosyalizm gibi güçlü bir akımın benim gibi idealist bir liderine cazipmiş gibi gösterilmeye çalışılan ikinci rolleri teklif edemezsiniz. Benim partim hükümetin başına geçmek istiyor ve bu hükümetin şansölyesi olarak da beni görmek istiyor. Hindenburg henüz beni kişisel olarak tanımıyor. Benimle görüşünce kendisinin de düşünceleri değişecektir diyerek teklifi reddetti. Hitler kararlıydı. İstediğini almadan bu yoldan dönmeyecekti. Nitekim 13 Ağustos'ta Başkan Hindenburg ile görüştü. Hitler tehlikesini öngören Hindenburg, Hitler'e gelin von Papen'in yanında şansölye yardımcısı olarak başlayın. Şu an en doğrusu bu dedi. Ama o da Hitler'in görüşünü değiştiremedi. Hitler mutlak yetki ile yönetimi istiyordu. Fakat Hindenburg da maalesef ülkenin şu anki durumunu göz önünde bulundurarak istediğiniz yetkiyi size veremem deyince görüşme daha fazla uzamadı ve Hitler izin isteyerek çıktı. Madem yönetimi kendi elleriyle vermiyorlar, biz de onları bu eylemi gerçekleştirmeleri için ikna ederiz dedi. Ve Almanya tarihinin daha önce hiç şahit olmadığı bir istek ve hırsla Nazi propagandasının tüm ülkeyi kaplaması için hazırlıklara başladı. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz diyen Hitler, öyle baskılı bir Nazi propagandası başlattı ki, halk kafasını her çevirdiği yerde Nazileri görüyor, kulaklarında hep aynı cümle yankılanıyordu. Bu böyle gitmez, tek çözüm Naziler. Nazilerin baskılı propagandası ve yükselişi von Papen'i de çaresiz bırakmıştı. Bir yandan halk, bir yandan da Naziler von Papen'i öylesine baskı altına almışlardı ki von Papen daha fazla dayanamayarak yönetimi Nazileri içten parçalamayı vaat eden Kurt von Schleicher'e bırakmak zorunda kaldı. Orduyu elinde bulunduran Schleicher, Hindenburg'a kendisine şansölyelik verilirse Nazileri içten parçalayabileceğini vaat etmişti. Son umudu Schleicher olan Hindenburg da 3 Aralık 1932'de Schleicher'i şansölye ilan etti. Ne var ki onun da Nazilere karşı mücadelesi 2 ay bile sürmeyecekti. Naziler meclise öylesine güçlenmişlerdi ki artık onlar olmadan mecliste çoğunluğu sağlamak mümkün değildi. Ve Hitler inatla Schleicher'in de kabinesine girmeyi reddederek Naziler kendi kurdukları kabinenin dışında herhangi bir kabinede yer almayacak diyordu. Schleicher ise Nazileri içten bölebileceğini zannederek oldukça büyük bir yanılgıya düşmüştü. Nazi partisindeki herkes Adolf Hitler'e sadakat yemini etmişti. Sadakate ihanetin bedeli ise ölümdü. Kimse kolay kolay bölünmeyi göze alamazdı. Öte yandan artık Nazilerin arkasında muazzam bir halk gücü vardı. Halk enflasyon problemi yaşatan, işsizliği arttıran veya çözüm bulmayan, orta sınıfı işçi sınıfına dönüştürmeye çalışan siyasi partilere güvenini yitirmişti. Ve daha da ötesi şiddet içerikli eylemlerinden sıkıldıkları ve büyük tehdit olarak gördükleri komünizme karşı savaşabilecek tek partiyi de Nazi Partisi olarak görüyorlardı. Meclisten gelen baskılara ve kötü gidişata daha fazla dayanamayan Schleicher de Nazileri içten bölemeyeceğini kabul etti ve en nihayetinde 28 Ocak 1933'te istifa etti. Hitler önüne geleni bezdiriyor, yönetimde kimseyi barındırmıyordu. Pazarlıklarla geçen 2 gün sonucunda Hindenburg başka şansı kalmadığını kabul ederek Hitler'i başkanlık hükümeti ile şansölye ilan etti. 30 Ocak 1933'te Hitler Almanya'nın şansölyesi oldu. Tarih şimdi baştan yazılacaktı. Adolf Hitler bazı batılı tarihçilerin suçu Alman halkına atmak için belirttiği gibi tepeden inme değil, yavaş yavaş gelen süreçle kendisinden öncekilerin yanlış politikalarından beslenerek başa gelmişti. Hitler'i başa getiren Alman politikacılarının hatalı politikaları, İtilaf devletlerinin acımasız baskıları, orantısız kısıtlamaları ve tüm bu bunalımdan bir an önce kurtulmak isteyen halkın desteğiydi. Bahsi geçen tarihçilerin kabul etmek istemediği gerçek aslında şuydu: Avrupa kendi mezarını kendisi kazmıştı. Hitler'in şansölye oluşunu ve durdurulamaz bir şekilde artan antisemitizm dalgasını biraz tedirginlikle biraz da merakla izleyen Szilard gibi Almanya'daki bilim adamları ise geleceğe dair endişe duymaya ve bu endişelerini birbirleriyle paylaşmaya başlamışlardı. Hatta Albert Einstein gibi daha öngörülü olanları Hitler iktidarından önce kaçış biletlerini çoktan almışlardı bile. Özellikle çağın en popüler bilim adamı olan Einstein'ın koca bir hikayeyi geride bırakarak yeni bir hayata başlamak üzere dönülmez bir yola çıkması oldukça manidardı. Peki dönemin en ünlü bilim adamı Einstein'a bu kararı aldıran neydi? Almanya'da kalma şansı hiç mi yoktu? Bunun için biraz gerilere gidelim. 11. Bölüm Albert Einstein. Çocukluğundan beri dogmatik düşüncelere karşı olan Albert Einstein, insanların sorgulamadan desteklediklerini düşündüğü militarizme de gençliğinden beri düşmandı. Hatta militarizme destek vermemek ve askere gitmemek için Ocak 1896'da Alman vatandaşlığından çıkıp milliyetsiz kalmayı dahi göze almıştı. Ama tabii ki genç Albert'in de hayatında sadece dogmatik düşünce karşıtlığı veya yasalarla açıklanması gereken evrensel gerçekler yoktu. Onun da her insan gibi duygusal anları oluyordu. Nitekim ilk aşk mektubunu da Alman vatandaşlığından çıktığı yılın Nisan ayında o anlardan birinde yazmıştı. Albert Einstein 1895 ve 1896 yılları arasında İsviçreli eğitim reformcusu Pestalozzi'nin 19. yüzyıl başlarında geliştirdiği, çocukların düşünerek öğrenmelerini sağlayan teknikler ile eğitim veren Aurau'daki bir okulda okudu. Buradaki Yunanca ve tarih öğretmeni Jost Winteler'den çok etkilenen Albert, sık sık hocasının yanına gidiyor, aklındakileri tartışıyordu. Kısa sürede kendisiyle yakın ilişkiler geliştiren Albert, artık Winteler'in aile bireyleriyle daha sıklıkla görüşmeye başlamıştı. Winteler ve ailesi de Albert Einstein'ı öylesine sahiplendi ki, genç Albert'i Aurau'da eğitim gördüğü süreçte kendi evlerinde konaklatmaya karar verdiler. Artık ailenin bir üyesi sayılan Albert, Winteler ailesindeki her bireye yoğun bir saygı beslerken, deli dolu kızları Marie'ye karşı daha farklı bir duygu hissettiğinin farkına vardı. Marie'yi gördüğü anda bir şeyler hissedip, midesinde kelebekler uçuşmaya başlıyor, kontrol edemediği bir mutluluk bedenini kaplıyordu. Daha önce tecrübe etmediği bu duygunun ne olduğunu hemen anlayan Albert, daha fazla dayanamayıp, Winteler'lere kızlarına aşık olduğunu söyledi. Haberi alan aile için bu gelişme bir sürpriz olmamış, hatta sevindiklerini belirtmişlerdi. Neticede seni ailemizden birisi gibi seviyoruz. Marie'nin bir erkek arkadaşı olacaksa bu kişinin sen olması bizi memnun eder dediler. Bu sıralarda Albert'in ailesi babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle Nisan ayında daha fazla iş fırsatı bulabilecekleri Kuzey İtalya'ya taşınmıştı. Bu radikal kararın ardından Kuzey İtalya'ya ailesini ziyarete giden Albert de Marie'den aldığı mektuba karşılık vermek amacıyla ilk aşk mektubunu burada satırlara döktü. Marie'nin kendisini nasıl mutlu ettiğini, Marie'nin kendisine yolladığı mektubu nasıl kalbine götürdüğünü, mektubu yazarkenki titrek ellerini tüm hissettiklerini anlattı. Fakat karşılıklı mektuplaşmalarla, duygusal ifadelerle oldukça güzel devam eden bu aşk, Aurau'daki eğitimin bitişiyle ansızın son buldu. Albert bir önceki sene Zürich Politekniğin, şimdiki adı İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, sınavlarına girmiş, fakat matematik ve bilim sınavlarını zorlanmadan geçse de politika, Fransızca, edebiyat ve zooloji alanlarında başarısız olduğu için kabul edilmemişti. Aurau'daki bir senenin ardından Zürich Politekniği sınavlarına tekrar girmeye karar veren Albert, bu sefer hem matematikten hem de fizikten en yüksek notu almış, Fransızca alanında da kişisel ilgilerini ifade etmesini isteyen bir kompozisyonu rahatlıkla yazıp kabul edilmişti. Şimdi dünyanın sayılı üniversitelerinden birinde kendisini yeni bir hayat bekliyordu. O da bunun bilincinde olarak Marie'nin yerine, Marie'nin annesine bir mektup yazarak duygusal bağlılığın sonuçlarından çekindiğini ve bundan sonra kendisini tamamen evrendeki gizemleri bilimsel olarak çözümlemeye adayacağını belirtti. Albert'in içindeki bilim aşkı Marie'nin aşkını yenmişti. Ve aşkı hayatından çıkaran genç Albert, kaderin kendisine yeni bir ağ öreceğinden habersizce Zürich Politeknik'teki eğitim hayatına başladı. Marie'nin annesine gönderdiği ayrılık mektubunda ''Hayatımda aşka yer yok, kendimi sadece bilime adayacağım.'' diyen Albert, Zürich Politeknik'teki eğitim hayatı sırasında Sırp asıllı bir Yugoslav olan Mileva Maric ile tanışınca öngörüsünde ne kadar da yanıldığını anladı. Bazı duygular vardı ki beyin önlem alsa bile kalp bu direnişi yıkabiliyor ve bu duygunun kontrolsüz yükselişi bir anda tüm vücudu, zihni, geleceği boyunduru altına alabiliyordu. Mileva da bu düzensizliğin ta kendisi oluvermişti. Albert Einstein'dan 3,5 yaş daha büyük olan Mileva, Zürich Politekniği Albert Einstein ile aynı yılda 1896'da 21 yaşındayken girmişti. Önceki eğitim hayatında birinciliklere alışkın, oldukça başarılı bir öğrenci olan Mileva, enstitüye girdiği yıl matematik ve bilim öğretmenliği okulunda matematik bölümüne başlayan tek bayan öğrenciydi. Bıçkın delikanlı Albert ise Marie'nin annesine yazdığı mektupta söylediklerini unutmuşçasına bu fırsatı kaçırmayıp bölümün tek bayan öğrencisiyle hemen arkadaşlık kurmaya başladı. Bir yıl sonra da 1897 yazında birlikte çıktıkları bir doğa yürüyüşünde arkadaşlıklarını duygusal boyuta taşıyarak birbirlerine aşık oldular. Albert Einstein fiziki olarak pek bir cazibesi olmayan, genelde karamsar bir tavrı olan ve doğuştan gelen kalça çıkığı nedeniyle aksak yürüyen Bileva'nın bilim tutkusuna hayran kalmış, matematik ve fiziğe olan ilgisi altında büyülenmişti. Aradığım kadını buldum diyen Albert Mileva'nın üzerine titriyor, o çok sevdiği bilim araştırmalarından bile feragat edip Mileva'yı görme arzusu güdüyordu. Fakat her şey güzel gidiyor derken Mileva bir anda ''Bu aşk benim eğitim hayatımı sonlandırır'' diyerek Albert ile arasına mesafe koymaya karar verdi ve uzaklaşmak adına Heidelberg Üniversitesi'ne kaydoldu. Haberi alıp yıkılan Albert, Mileva gider gitmez kendisine ondan ne kadar hoşlandığını, doğa yürüyüşünde ne kadar güzel vakit geçirdiğini anlatan 4 sayfalık uzun bir mektup yazdı ve sonuna da ''Bana sıkıldıkça yaz'' ifadesini ekledi. Fakat Mileva'dan gelen cevap hiç de beklediği gibi değildi. Mileva oldukça geç yolladığı mektubunda Einstein'a gönderdiği uzun mektuptan dolayı teşekkür etmiş ve neden geç cevap verdiğini eklemişti. ''Bana sıkılınca yaz'' demiştin ve ben sabırla sıkıntının gelmesini bekledim durdum. Ama şu ana kadar bekleyişimden hiçbir sonuç elde edemedim. Albert uzun zamandır beklediği mektubu okuduğu ilk anda bozuldu. Rencide edici olan bu cevap aslında tüm ümitlerini tüketmesine sebep olmalıydı. Fakat bu mektup çocukluğundan beri zoru seven, kabul edilmeyenlerin peşinden koşan Albert'i aksine daha da perçinledi. Mektubu aldıktan sonra daha da hırslanan Albert, bir yıl boyunca Mileva'yı Zürih Politekniğe döndürmeye çalıştı ve en sonunda kazandı. Mileva Şubat 1898'de dönme kararı aldı. ''Albert de çok doğru bir karar verdin, asla pişman olmayacaksın.'' diyerek heyecanla Mileva'nın gelmesini beklemeye başladı. Mileva geldikten sonra Albert'in duyguları daha da arttı ve kısa zamanda bu bağlılık Mileva'yı da içerisine aldı. İkisi de seçkin birer öğrenciydi ve ikisinin de dünya görüşleri birbirine çok yakındı. Öte yandan bazı bilimsel konularda Albert Mileva'ya yardım ediyordu, bazı konularda da Mileva Albert'e. İkisi de hem duygularını hem de bilgilerini paylaşabilecekleri birer hayat eşi bulduklarına inanmışlardı. Her ne kadar Mileva'nın başta korktuğu başlarına gelip Albert'in de Mileva'nın da notları dramatik bir şekilde düşmüş olsa, hatta Albert'in diplomayı ufak bir farkla alıp Mileva'nın diploma için sonraki yıllar tekrar sınavlara girmesi gerekse de yaşadıkları duygu seli başarının önüne geçmeyi başarmıştı. Albert çoktan gelecek planlarının içerisine Mileva'yı dahil etmeye başlamıştı bile. 6. ayrımın sonu. Sayfa 103.